بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kardeşler, son dersimiz bu erkeklerin bayan üzerindeki, hanım üzerindeki hakları. Daha önce evlilikle ilgili olan ahkamı almaya çalışmıştık. Son dersimiz de bu sefer bayanların, hanımların erkek üzerindeki hakları. Bunu işleyeceğiz inşallah ve dersimiz bitecek. Zaten Ramazan geliyor. Ondan sonra dersler inşallah daha sonra devam edecek. Yani bu konular bitmiş olacak kardeşler. Evet. Bir önceki dersimizde erkeğin yani kocanın kadın üzerindeki, hanımı üzerindeki haklarını almıştık. Şimdiki dersimiz bu sefer hanımın kocası üzerindeki yani şeriata göre hakları, vacip olan hakları, yani kişinin kıyamet gününde sorulacağı haklar. Bunlardan birincisi kardeşler, husnul uşreti ma'azzevce, hanımla güzel geçinmek. Güzel geçinmek nedir? Farzdır. Vaciptir. Güzel geçinmeden kasıt nedir diyor? İhsanus suhbeti. Onunla konuşurken güzel konuşmak. Ve keffu'l eza, ona eziyet etmemek. Ve adamu matlil hukuki ma'al kudreti, gücü yetmesiyle beraber haklarını yememek, kadının haklarını yememek. Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım. Hani o güçlü mantığıyla hak hukuk böyle yemek caiz değil. Ve izharil bişri ve talakati vel imbisat. Güler yüz göstermek, onunla böyle güzel yani davranmak nedir? Kadının erkek üzerindeki hakkıdır. Yani tebessüm etmek, güler yüzlü olmak, yani onunla iyi geçinmek, onu ezmemek. Ben erkeğim, güçlüyüm. Hele hele özellikle de hanımının annesi, babası yoksa, ölmüşse ve o bayan, yani bayan garibansa, annesi babası ona düşman olmuşsa, bazı bacılar var. Evleniyor yani işte güzel bir Müslüman buluyor, evleniyor. Annesi babası diyorlar ki işte biz seni bununla evlendirmeyecektik. Sen çok şey yaptın. Düşman kesiliyorlar. Tavır koyuyorlar. Bu sefer kocası bu durumu biliyor. Demek ki ezersem annesi babası tarafından, akrabalar tarafından bana bir şey gelmez. Bakıyorsun ezdikçe eziyor. Bu caiz değil. Zalim olmaması lazım Müslüman. Allah'tan korkması lazım. Zayıftır diye o zayıflık sana onu ezme hakkını o sana vermez. Allah'tan korkman lazım. Naam, ayette ne diyor? وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Onlarla iyi geçinin. Emirdir. Allah-u Teala'nın emridir. Emir neyi ifade eder? Vücubiyeti ifade eder değil mi? Vücubiyeti yani vaciptir. İyi geçinmek. Yani öfkelendiğin zaman, cezalandırmak istediğin zaman mesela veya ona karşı sert davranacağın zaman bu ayeti aklına getir, ona göre davran. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. İki kelimedir kardeşler. Aslında ezberleseniz güzel olur. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Emir. Onlarla iyi geçinin. Yani yaptığın hareket, söylediğin söz Allah'ın razı olacağı bir şey midir? Allah'ın bu ayetine uyuyor mu? Kendini kontrol edeceksin burada. Şu hadisi de kardeşler unutmamak lazım. Hayrukum hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Ve ana hayrukum li ehlihi. Ben de li ehli. Ben de hanımlarıma karşı en hayırlı olanım. Sizin aranızda hanımlarına en iyi davranan benim diyor aleyhissalatü vesselam. Evet, bu birincisi. İkincisi, üçüncüsü ve dördüncüsü kardeşler nafaka meselesi. Yani onun maişeti, onun geçimi noktasında ona geçim sağlaman gerekiyor. Bazı erkekler bakıyorsunuz ne cihad ediyor, ne çalışıyor, ne eve bir şey getiriyor. Hanımını da böyle perişan durumlara düşürüyor. Sıhhatin var mı, yok mu? Var. Gücün var. Bir şeyler yapabilirsin ama tembellikten dolayı çalışmıyor. Eve de doğru düz bir şey getirmiyor. İdare et. Yok param işte. Ne isteyip duruyorsun? Çoluk çocuğunu perişan duruma düşürüyor. Bu Müslümana yakışmaz. Bu doğru olan bir hareket değildir. Bu zulümdür. Çalışabiliyorsun. Kalk çalış. Ya cihad et ya da cihad etmeyeceksen çalış. Aileni geçindir. O yüzden nafaka sağlama kardeşler nedir? Vaciptir. Elbise, kıyafet almak vaciptir. Sükne, oturacağı yeri ayarlamak, ev ayarlamak yine vaciptir. Başının çaresine bak. Annen gilde kal. İdare et orada. Değil yani. O kadının senin üzerinde hakkı var. Tamam, zor durumlara düşersin, geçici, annesinde kalır. Bazen fakirlik dönemi geçirirsin, normaldir. Sahabe-i kiram da geçirmişler. Ama asıl olan geçimidir, yuvasıdır, giyimidir, sana aittir. Bunlar vacip. Kadının senin üzerindeki haklıdır. Tabi burada bil ma'rufi, ma'rufla. Şimdi zengin zenginliğine göre getirir. Sen de onun gibi getireceksin, böyle bir şey yok. Fakir de kendi fakirliğine göre getirir. Orta halde olan da kendi orta halde onun olduğu gibi ne yapar? Getirir. Ya fakir adama gücünün üzerinde yük yüklenmez. Zengin adam her gün belki et getirir. Orta halli olan haftada bir iki kere getirir. Fakir adam da ayda bir kere getirir. O kadın demeyecek, niye işte falanlar sürekli et yiyorlar, biz niye ayda bir kere yiyoruz? Kısmeti böyle, Allah böyle imtihan ediyor. Sabretmesi lazım o bayanın. O yüzden burada bil maruf deniyor kardeşler. Evet. Bu şey meselesinde kardeşler, sükne meselesinde hani hanımına bir ev ayarlaması gerekiyor ya. O evde getirip annemi de getireyim, babamı da getireyim, kardeşimi de, bacımı da getireyim, bizimle beraber kalsınlar. Eğer ki eşi, kocası kabul ederse, razı olursa getirebilir. Ama razı değilse böyle bir hakkı yok. Eşinin getirip, yani ailesini getirip o evde durdurması, oturtması caiz değildir. Ancak kocasının rızasıyla ve izniyle olacak olan şeyler. Nam. Şey meselesinde kardeşler, bazıları mesela hanımını ne yapıyor? Babası gile götürüyor. Yani evlenirken babası gile götürüyor, annesiyle oturtuyor. Kadın diyor ki bana bir ev ayarla. Tabii baştan bir şart, bir şey konmamış. Ya bana bir ev ayarla, ben kalamıyorum burada, kalmak istemiyorum. Hayır, kalacaksın. Ya burada kalacaksın ya da boşayacağım seni ya da döveceğim seni, şöyle ezeceğim. Bu konuda da kardeşler, şeriata göre kadını zorlama hakkın yok. Senin hanımın kabul ederse tamam, annen gille kalırım. Müstakil bir eve tamam, gerek yok. Ben yani annenle babanla kalmaya razıyım derse tamam, o zaman kalır yani. Ama böyle bir rızası yoksa kardeşler, zorlayarak illa kalacaksın, kalmazsan seni boşarım, döverim, şunu yaparım, böyle bir hakkı yok kardeşler. Erkeğin yani böyle bir hakkı yok. Çünkü kadının sükne hakkı var. Kalma, bir yerde kalma hakkı var. Aynı zamanda mesela ikinci, üçüncü, dördüncü evlilik yapıldığı zaman ne yapıyor mesela? Diyelim ki evleniyor, ikinci hanımı getiriyor. Kime getiriyor? Birinci hanımın evine. Tamam, bu oda senin, bu oda da senin. Mutfak, banyo, zaten her şey beraber. Artık bir gün sen yemek yaparsın, bir gün sen yemek yaparsın. Ya kabul etmiyorum, olmaz. Kes lan sesini, çat çut. Ne yapıyor? Dövüyor mesela. Birincisini ve ikincisini ve ikisini de dövüyor. Bu konuda böyle bir hakkı yok kardeşler. Yani her birinin ayrı bir, yani bir oda da olsa, yani bir oda da olsa en azından oda, mutfak, banyo, tuvalet vesaire, yani böyle müstakil yaşayabileceği kadar bir yer ayarlaman nedir? Gerekir, şarttır. Kabul ederlerse aynı evde o nurun ala nur. Ama kabul etmezlerse zorlayamazsın. Böyle bir hakkın yok. O sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştı? Hanımlarına her birine bir oda ayarlamıştı. Oda, oda, oda nerede? İşte Mescid-i Nebevi'nin hemen bitişinde. Onlara odalar ayarlamıştı. Her bir hanımına bir oda. Yani illa iki, üç oda olmasına gerek yok. Tabii o zamanın şartları, o zaman Aleyhisselatü Vesselam döneminde şartlar şimdiki gibi böyle bir bolluk yoktu. Yani bir kadına bir oda idare ediyorlarmış yani. Hatta Ayşe validemizin odası hacmine kadar gelen rivayetlerde anlıyoruz. Küçücük bir yer. Aleyhisselatü vesselam namaz kılarken düşünün. Secdeye varamıyor. Ayşe validemizin ayağına elini çarpıyor ki yani ayağını topla secdeye varayım. Bu kadar küçük bir yer. Ya da mesela hani Emirül Müminin yani Ömer radıyallahu anh vefat edeceği zaman şey olmuştu ya Ebu Lu'lel Mecusi onu hançerlediği zaman ne yaptı? Ayşe validemize haber gönderdi. Abdullah bin Ömer oğluna dedi. Abdullah dedi git dedi Ayşe validemize de ki Umar İbnül Hattab senden izin istiyor. Emirül Müminin deme çünkü ben artık müminlerin emiri değilim. Yani şu anda artık beni yani ben ölüm döşeğindeyim. Anlamıştı ki artık vefat edecek çünkü içtiği şey karnından çıkıyordu radıyallahu anhu. O hançerlendiği zaman bir de zehirli bir hançerdi. Doktorlar anladılar yani orada şey cerrahiler anladılar ki vefat edecek. Onun tevazisinden kaynaklanıyor. Yani Emirül Müminin dedi ki istedi ki dendiği zaman bunun daha bir ağırlığı var. Ama mütevazi olaraktan Ömer radıyallahu anhu dedi ki ona de ki Umar İbnül Hattab yani normal Müslümanlardan bir Müslüman. Halbuki koca bir imparatordu yani normalde. Ama dedi ki öyle deme Emirül Müminin deme Ömer İbnül Hattab senden izin istiyor. İki sahibin yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'in o samimi olan iki arkadaşla beraber gömülmeyi talep ediyor senin odanda. Çünkü aleyhisselatü vesselam Ayşe validemizin odasında gömülüydü. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh vefat ettiği zaman onun yanında gömüldü. Öyle talep etmişti. Geriye sadece bir yer kalmış. Bu neyi gösteriyor? Demek ki üç tane kabir. Kabir o da bir metreden daha az değil mi? Bir metre yani bir metre desen bir metrelik yer kalmış. Demek ki üç metrelik kadar bir yer yani. Orayı bu sefer Ömer radıyallahu anh'u isteyince Ayşe validemiz demiş ki normalde ben o orayı kendi nefsim için ben istiyordum yani. Onu ona ayırmıştım öldüğüm zaman eşim ve babamın yanında gömülmeyi ben istiyordum. Ama neyse tamam ben kendi nefsime onu tercih ediyorum. Onu gömsünler veriyorum diyor o şekilde o yeri ona veriyor. Ayşe validemiz oraya gömülemiyor çünkü sığmıyor oraya. Düşünün yani o kadar bir odası var. Kimin bu? Dünyada en değerli olan insanın devlet başkanı, halife, emir, sultan, kral yani ne diyeceksin? Aleyhisselatü vesselam hakimdi yani Ceziretul Arab onun döneminde takriben fethedildi değil mi? İslam birçok yere yayılmaya başlamıştı. İsteseydi saraylarda kalabilirdi aleyhissalatü vesselam ama subhanallah kaldığı oda bu kadarcık bir şey. O yüzden Hasan-ı Basri daha 12-13 yaşlarındayken küçükken diyor ben ellerimi kaldırdığım zaman aleyhissalatü vesselamın tavanına değerdi diyor odasına. O zaman küçükmüş zaten sahabele yetişmiş aleyhissalatü vesselama yetişememiş. Girer çıkardım peygamber aleyhissalatü vesselam odalarına girer çıkardım. Benim ellerim tavana değerdi diyor. Bir oda. Subhanallah yani her bir hanımına bir odalık bir yer. Öyle sabretmişler, öyle katlanmışlar. Ve dünyanın en mutlu insanları olarak yaşamışlar. Demek ki mesele çok böyle geniş, büyük evler meselesi değil mutlu olmak için. Evet geniş evin var Allah'ın sana ikramı elhamdülillah nurun ala nur. Ama böyle bir evin yoksa sabredeceksin, Allah'a hamd edeceksin. Daha kötü durumda olanlara bakacaksın. Aleyhisselatü vesselamın hayatını kendine şey yapacaksın. Yani düşüneceksin. Aleyhisselatü vesselam vefat ettiği zaman Hazreti Ayşe validemiz bir elbise çıkarıyor. Keçeden, yünden yapılmış kaba bir elbise, kaba. Yani normalde böyle herkesin giyineceği bir şey değil. İşte sizin peygamberiniz bu elbiselerle kabz edildi diyor. Ruhu kabz edildi. Vefat ederken bu elbiseler vardı. Aleyhisselatü vesselam üstünde. Başka böyle bol bol elbisesi yok. Belki ikinci bir elbisesi var. O da bayram ve cuma namazları için kenara koyduğu temiz daha güzel bir elbise. Onları o elbiseyi mesela özellikle cuma namazı bayram namazı gibi o vakitlerde giyinirmiş aleyhissalatü vesselam. Vefat ettiği zaman sadece işte Ayşe validemizin evinde bir yatağı var. Deriden, derinin içine de işte hurma yapraklarını falan şey yapmışlar, doldurmuşlar. Bir hasır, kırba, işte biraz belki mutfak eşyası, bazı kaç kaz şeyi, tabak mabak, bu çamurdan yapılmış, artık şeyden yapılmış. Duvarda asılı azıcık bir arpa, bu kadar yani. Ayşe validemizin dediği gibi bir ay geçer, bir ay geçer, bir ay geçerdi, bizim evimizde ateş yanmazdı diyor. Peki anne nasıl geçinirdiniz, ne yiyip içerdiniz? Alel esveden, esveden yani suyla hurma diyor. Bizim yiyeceğimiz suyla hurmaydı diyor. Suyla hurma, subhanallah, biz hurmayı ne yapıyoruz? Lüks yani şey olarak, bir çerez yani çayla beraber işte ağzımızı tatlandıralım. Ama o Araplarda ve Aleyhisselatü Vesselam döneminde onların azığıymış yani. Ekmek bulamıyor, demek ki ekmek yok. Subhanallah, bir çorba yapacak kadar ne bir mercimek var, ne pirinç var, ne burgul var, ne un var, bir şey yok yani. Gelirse seviniyorlar, nurun ana nur. Gelmezse düşünün, 3 ay geçiyor, çorba kaynamıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde. Bir çorba yani, çorba en basit şey. Bugün biz çorbayı ne yapıyoruz? Bir mukaddime yemek var, ana yemek, bir de bu çorba biraz işte bağırsaklarımızı yumuşatsın, böyle midemizi falan. Değil mi? Biz böyle şey yapıyoruz. Ama o Aleyhisselatü Vesselam döneminde de bulunacak bir yemek bile olmayabiliyordu yani. O yüzden kardeşler, yani çok şükretmemiz lazım. Ve dünya bize açılmış, bu şey anlamında değil, hayırımıza olan bir şey değil. Aleyhisselatü Vesselam döneminde dünyayı Allah açmadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ve ashab-ı kirama, onların hayrını dilediği için. Çünkü onlar buna layıktılar. Daha müttaki olmaları, daha güzel, Allah katında daha yüksek mertebelere varmaları için. Çünkü buna layıktılar. Aleyhisselatü Vesselam o yüzden dünyayı açmadı. Bizim dönemimizde açtı, çünkü biz o dereceye layık değiliz kardeşler. Ve yapamazdı da. Belki hani bizi o hayat gibi bir imtihanla imtihan etse, belki birçoğumuz cihadı bırakacağız, Allah korusun. Cepheleri bırakacağız. Ya her gün aynı yemek, her gün burgul yenir mi kardeşim, ben artık dayanamıyorum, ben gidiyorum diyebiliriz hepimiz, birçoğumuz. Bu burgul artık ben sıkıldım kardeşler, her gün. Ama sahabe-i kiram öyle demiyor yani. Ebu Ubeyde İbnül Cerrah komutasında hani deniz tarafına gidiyorlar, bir kervan gelecek, onu basacaklar. Sadece Aleyhisselatü Vesselam verdiği yiyecek bir iki çuval hurma. 300 kişilik bir ordu. Alın bunu, idare edin. Ya neyi, nesini nasıl idare edeceğiz? Demedi, hiç kimse demedi ashab-ı kiramdan. Kıtlık zamanı, bu var sadece, yiyecek yok diye cihat da durmuyor. Yapacak cihadını. Aldılar gittiler o iki çuvalı. 300 kişiye ne yapacak o iki çuval? Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah azar azar dağıtmaya başlıyor. Herkesin eline, herkesin hakkı. Çorba morba bir şey yok yani, kebaplar falan bir şey yok. O hurmayla işte yiyorlar, su içiyorlar, bitti yani. O günkü çayları, tatlıları, yiyecekleri, çikolataları, etleri, bu sadece odur. Bir gün, iki gün, üç gün bekliyorlar yani. Kervan gelecek, basacaklar, vuracaklar. Kemin hazırlamışlar. Yok, gelmiyor. Bekle, bekle, bekle, bekle. 15 günü geçiyor, gelmiyor. Tabii o hurmalar ne oldu? Bitti yani. Yani bitimine doğru zaten azaltmaya başlıyor. Her seferinde Ebu Ubeyde komutan başlarında azaltmaya başlıyor, azaltıyor. En son öyle bir hal geliyor ki herkese bir hurma. Küçücük bir hurma. Bununla idare edeceksin. Ya bu, bununla mı? Evet, bu. Bitti yani. Başka yapacak bir şey yok. O bir hurmayı zavallılar ağızlarına atarlarmış, hemen yutmazlar. Başka şey yok. Onunla böyle eme eme işte üstünden su içerekten böyle onunla düşünün bir günü idare ediyor. Ve savaşı bekliyor, savaşı girecek yani, bir şeyler yemesi lazım, beslenmesi lazım ama yok. Tabii biraz yaprak maprak artık yerde bir şeyler, böyle o otlardan yiyebildikleri bir şeyler yemeye çalışıyorlar. Ta ki Allah Subhanehu ve Teala tabii imtihan etti. sabırlı, metanetli kimselerdiler. Kendilerini Allah'a ispatladılar. Allah-u Teala her zaman tabii sıkıntı böyle devam etmez. Sonra Allah-u Teala onlara bir balina ikram etti. Kocaman bir balina karaya vuruyor. Tabii o zaman hükmünü de bilmiyorlar. Yani kocaman dev gibi bir balina. Allahu Ekber, bu şimdi ne yapacağız? Açız, açlıktan kırılmak üzereyiz. Zaten hurma murma da bitti, açız. Orada zarureten, yani haram da olsa mecbur yiyecekler artık. İnsan ölmemek için domuz eti de yiyebilir. Bu sefer o balinadan kesip kesip pişirip yemeye başlıyorlar. Neyse yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Hatta diyor ashab-ı kiram diyor oradan beslendik diyor. Hatta biraz kilo aldık diyor. Etlerimiz doldu diyor. Bayağı kocaman bir şeymiş. Hatta gözüne 7 kişi girer otururlarmış. O balinanın gözü. O kadar subhanallah büyük bir şeymiş. Sonra Medine'ye dönünce aleyhissalatü vesselam'a anlatıyorlar. Kervan gelmiyor. Bir ay falan bekliyorlar. Ya Resulullah, açlık çekerken böyle bir durum oldu. Balinadan yedik. Bilmiyoruz balinadan hani yedik. Ya Resulullah caiz midir değil midir? Yani yediğimiz sıkıntı var mı? Aleyhissalatü vesselam demiş sizde daha halen onun etinden var mı? Varsa bana da bir pay gönderin demiş. Oradan anlamışlar demek ki helal olan bir şey. Allah'ın rızkı ve sonra demiş bu Allah'ın size gönderdiği bir rızıktı. En muhim sahabe-i kiramın kardeşler hali böyleydi yani. Onlar işte İslam'ı ne yaptılar? Dünyaya yaydılar. Radiyallahu anhum. Allah onun hepsinden razı olsun. Evet, en mühim hanımları aynı evde zoraki oturtmak caiz değil ancak kabul ederlerse, kabul etmezlerse mecbur onlara bir oda da olsa müstakil ayarlaması gerekiyor. Naam. Başka kadınların erkek üzerindeki hakkı onlarla şakalaşmak, yani güler yüz göstermek, hayatı kolaylaştırmak, her zaman yani asık suratlı, her zaman emredici, ezici bir tavır değil. Yeri gelir şakalaşmak lazım, gönüllerini hoş etmek lazım. Kadınlar genelde şeydir, duygusaldır kardeşler. Erkek gibi düşünmemek lazım, yani duygusal olarak o şekilde muamele yapmak lazım. O yüzden aleyhissalatü vesselam yeri gelir hanımlarıyla ne yaparmış, şaka yaparmış, hatta yarış etmiş. Yani düşünün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemizle evliyken 50 yaşını geçmişti. Ayşe validemiz hadi gel yarış yapalım diyor. Tamam diyor. Ve seferde yani İslam ordusuyla bazen kura çekermiş bir hanımını götürmüş. Ayşe validemize çıkmış. Orduya demiş siz gidin ilerleyin biraz biz geliyoruz. Biraz ilerlemişler hani sakin olunca ondan sonra ne yapmışlar? Yarışmışlar. Tabi Ayşe validemiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yenmiş, geçmiş. Ondan sonra ileride bir daha işte artık ne zaman olmuşsa aleyhissalatü vesselam demiş gel yarış yapalım demiş Ayşe validemize. Tamam yapalım demiş. Bu sefer yarışırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu sollamış, geçmiş. Sonra tabi demiş yani o geçenki beni yendiğine karşılık bu sefer ben seni yendim. Hayır ya Resulullah hayır demiş o zaman ben zayıftım demiş şimdi ben biraz kilo aldım artık hani yaş ilerliyor ya. O yüzden sen beni geçtin falan diye böyle yani rivayetler gelir aleyhissalatü vesselamın şakalaşması vesair. Yani bir nevi hayatın zorluklarını kolaylaştırma kardeşler. Hayat çünkü sıkıntılı şeylerle dopdoludur. O sebeple hayatı hafifletmek lazım çoluk çocuk üzerinde böyle. Yani şakalaşmak bu şey değil, Müslümana yakışacak olan bir davranış. Evet, yani bazen mesela konuşmaya ihtiyacı olur. Hanım oturup konuşmak, ilgilenmek. Ya birçok kişi telefonu eline alıyor, akşamdan başlıyor, akşam eve gelmişse. Yatana kadar sürekli telefon elinde. Yani hanımıyla ilgilenmiyor. Bu çok yanlış bir şey kardeşler. Tamam telefona bak ama belli bir vakitte de kapat yani. Biraz hanımınla ilgilen, biraz konuş. Aleyhisselatü vesselam oturur, hanımlarınla şey yaparmış, dinlermiş. Yani sıkıntıları nedir, dertleri nedir, onlara nasihat eder, bir şeyler anlatır, onu dinler. Tartışır belki bir konuda, fikir alışverişi. Bunlar önemli şeyler. Hatta şey... kıssası anlatılır. Hani Ayşe bir gün, Ayşe validemiz, ya Resulullah, bir ara kadınlar toplanmışlar. 11-12 tane mi ne kadın toplanmışlar. Her birisi kendi kocasından anlatmışlar. Yani hikaye olarak Ayşe validemize anlatmışlar. 12 tane mi ne kadın cahiliyede oturmuşlar işte. El muhim her bir kadın kocasını anlatıyor işte. Benim kocam işte vurdum duymaz birisi, işte gece oldu mu kafasını hemen yastığa koyar, sırtını bana döner uyur, horlar, hiç umurunda değil yani, eşi var mı yok mu diyor, ona bakmaz. Öbürü işte benim kocam şöyle cimriydi, şöyle bilmem ne yapardı, şöyle yapardı. Öbürü her birisi bir şey anlatıyor. Sonra 11. mi 12. mi kadın Ummu Zer adında, Ummu Zer, Zer ekin demek, ekin annesi. İşte kocasını bayağı övüyor. Şöyle beni beslerdi, şöyle bana iyi bakardı. Ben zayıftım, cılızdım. İşte koca evine gittikten sonra kilo aldım. Şöyle işte mutlu oldum. Şu kadar bana güzel davranıyordu diye. Tabii çok mükemmel böyle edebi ve çok çok böyle kuvvetli bir Arapçası var. Yani Arapçayı bilen bir insan bile okuduğu zaman hiçbir şey anlamıyor. Her bir kelimede kamusa bakması lazım, sözlüğe bakması lazım. Acayip bir edebiyat. Tabii o zaman nasıl akılda tutuyorlardı, nasıl ezberliyorlardı, insanın aklı duruyor yani. Bir kere de bu hikaye anlatılıyor. 12 kadının sözleri anlatılıyor. Dinleyen kişiyi, yani Aleyhisselatü Vesselam dönemindekiler, hafızları çok kuvvetli. Hepsini ezberleyebiliyordu. Ayşe validemiz de bir kere dinlemiş, hepsini ezberlemiş. Elhasıl o Ummu Zer bayağı bir kocasını övüyor. Ve kıssa bitince bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ben de sana Ebu Zer'a nasıl Ummu Zer'a eşlik yaptıysa ben de sana böyle Ebu Zer'a olayım diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun gibi ben de sana böyle güzel bir koca olayım şeklinde böyle ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam, gönlünü hoş ediyor. Ne? Evet, dinin ahkamını öğretmesi lazım. Yani farzlar, vacipler, sünnetler, haramlar, helaller, şeriat neyi emrediyor? Kardeşler bu önemli yani. Maalesef bakın birçok kişi hanımıyla ilgilenmiyor, bir şey anlatmıyor, bir şey öğretmiyor. Yani sadece ondan beklentisi yemeğimi yapsın, evi temizlesin, çocuklara baksın, bana itaat etsin, tamam. Evliliği bundan ibaret görüyor. Bu çok yanlış. Kontrol edecek hareketlerini, tavırlarını, konuşmalarını, nerede hata yapıyor, nerede İslam'a muhalefeti var, nerede eksiği var. Bunu gidermesi lazım kardeşler. Bunu gidermesi lazım. Bu vacip. Anlatması, nasihat etmesi, öğretmesi. يَا اَيُّ الَّذِينَ اَمَنُوا قُوا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا. Kendinizi de, aile efradınızı da cehennem ateşinden koruyun diyor Allah-u Teala. كُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولُوا عَنْ رَائِيَتِهِ. Her biriniz çobansınız ve her biriniz güttüklerinizden sorumlu olacaksınız. O sebeple hanımından sorumlu olacak kardeşler. O yüzden öğrendiğinizi gidin anlatın, anlatmaya çalışın. Yani ben dinledim tamam değil. Yani git anlatmaya çalış hanımına, de ki şöyle dinledim, şöyle öğrendim falan diye muhadise etmeye çalış. Tamam. Oturun beraber Kur'an ezberlemeye çalışın, Kur'an okumaya çalışın, kitap okumaya çalışın, ders dinlemeye çalışın. Bunlar hayırlı şeyler. Beraber teheccüd namazı. Yani bu çok önemli şeyler kardeşler. Bu hem ailedeki huzurun oluşmasına, sevginin çoğalmasına sebebiyet verir, hem bereket olur, hem o ev medreseye dönüşür. O evde şeytanlar cirit atmaz, melekler Allah'ın izniyle gezer. Ama böyle yapılmadı mı şeytanlar cirit atar. Sürekli kavga, dövüş, huzursuzluk, sıkıntılar. Ne? Başka bir hakkı, hanımının yapmış olduğu kusurlar, hatalar, eksiklikler, bunlardan görmezden gelmesi. Yemekte bazen hata yapar, bazı şeyleri ihmal eder, bazı şeylerde kusurları olur. Bazen öfkelenir, bilmem ne yapar, sesini yükseltir. Bazı şeyleri ne yapman lazım? İdare etmen lazım. Göz kırpman lazım, göz yumman lazım. Çok böyle disiplinli, affedici olmamak falan, cezalandırma, bu tipler genelde başarılı olamazlar kardeşler. Aile yani sürdüremezler, yürütemezler. O yüzden göz yummak lazım. Aleyhisselatü vesselam diyor, لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرْ. Nam. Yani bir erkek diyor hanımının bazı huylarına bakarak ona buğz etmesin diyor. Ondan nefret etmesin. Çünkü bazı huyları hoşuna gitmese ama bazı huylarını da ne yapıyor? Beğeniyor. Yani her bir kadında kardeşler, erkekte olduğu gibi, erkekte de aynıdır. Kadınlarda da bazı huylarından hoşlanmazsın, belki uyarırsın, yapmasan, etmesen, bak bu yanlış, bu bu. Gerekirse düzeltmiyor. Ama bununla beraber bakıyorsun bir de güzel yönleri de var. Diyorsun ki elhamdülillah takvasında iyi. İşte israfçı değil. İşte şu yönü var, bu yönü var. Misafirlikte şöyle iyi şey yapar. Çocuklarına iyi bakar. İffetini iyi korur. Derken sayarsın sayarsın bir güzel, bir sürü güzel haslet. Ama iki, üç tane de kötü hasleti var. O kötü hasletlere takılıp diğer iyi hasletleri unutmamak lazım. Ne yapacaksın? Diyeceksin ki evet bu gibi hasletleri var ama buna beraber bir de bu yönleri de var yani. Hani adil olmak lazım, bir bütün bakmak lazım. Bir yere takılıp sadece bir yeri alıp diğerlerini bırakmak bu adalet değildir. O yüzden bazı huylar hoşuna gitmese de diğer güzel huylarını tefekkür et. O zaman ne yapar? Kolay kolay boşanma olmaz, sorun çıkmaz. Çünkü kardeşler, kadınların hepsi böyledir. Çünkü erkekler de böyledir. Sen değiştirsen, misal vereyim, boşadın, başka bir hanım aldın, zannediyorsun ki o mükemmel çıkacak. Bakıyorsun ki başka bir model, bu sefer o birinci hanımında olumlu olan şeylerin bazıları bunda olumsuz. Birinci hanımında olumsuz olan şeyler, bazı şeyler burada bu olumlu. Hayda, bunda da artılar var, eksiler var. Onu da at, üçüncüsünü getir. O da böyle artı eksi, artı eksi. Yani her bir kadın artı eksiden müteşekkil. Erkek de böyledir yani. Allah-u Teala biz insanları artı ve eksi olarak yaratmış. Bakacaksın artılar fazla, eksiler az. İdare eder, güzel, elhamdülillah. Eksiler çok fazla olursa tamam yani. Belki orada dersin ki boşama daha hayırlı olur. Ama böyle bir duruma gelmediği müddetçe yaşayabiliyorsan elhamdülillah nurun ala nur, artıya da bakman lazım. Bu tabii bütün Müslümanlar için de böyledir değil mi kardeşler? Şimdi bir Müslümana baktığımız zaman yani bir Müslüman bahsediliyor. He o mu? Of çok cimri birisi. Bitti. Ama öbür yönleri var bir sürü. Hiç bahsetmez. Falan mı? Oo, hiç bahsetme ondan ya. Ya onun kadar korkak adam yok mesela. Öbüründen bahsediliyor. O şöyle, o böyle. Hep olumsuz yönler. Ya bir sürü olumlu yönleri de var. Hatta İmam Nevevi Rahimullah hani alimlerden bahsederken diyor ki alimlerden mesela bazı hatalarını gördüğün zaman onun iyilik denizine batır diyor. Yani bir deniz iyiliklerle dolu. Ümmete faydası var, hataları var. O hatalarını da o denizde ne yap? Suyun içine böyle gönder görülmesin yani. Ne? Evet, ona eziyet etmesi, vurmaması yani o son çare hani Kur'an-ı Kerim'de Allah izin veriyor. Yani eğer ki asilik yaptığı zaman, geçimsiz olduğu zaman gerçekten yani kadın haddini aşacak bir duruma geldiği zaman hani tabii bunun uslubu var. Nasihat edin diyor Allah-u Teala. Nasihattan anlamadı. O zaman yatağınızı ayırın. Burada yatak ayırmadan kasıt işte sırtını dönmesi demiş alimler bazıları. Yataktayken sırtını dönmesi. Bazıları demişler ki ilişkiye girmemek bu manadadır. Yataktan ayırma kasıt ilişkiye bir müddet girmemektir. Yani bir nevi hani kendisini düzeltsin diye. Bazı alimler başka bir yerde yatması. Başka bir yerde yani başka bir odada ve ayrı bir yatakta. O yatağı bırakıp başka bir yatakta yatması anlamına gelir. Asıl olan evi terk etmemektir. Ancak öyle bir durum olur ki maslahat, büyük bir maslahat vardır ve artık dayanamayacak bir duruma gelmiştir. O zaman zarureten ev terk edilebilir. Ve ta hani cezalandırma babından aleyhissalatü vesselam hanımlarına ceza vermiş. Bir ay boyunca evlerine gitmemiş. Meşrebe denen bu mescidin yanında bir oda varmış. Orada erzaklar falan konurmuş. O sadaka erzakları o odada kalmış aleyhissalatü vesselam bir ay boyunca. Ta ki ondan sonra o eşleri diyene kadar tamam ya Resulallah sen ne diyorsan şartlarını her şeyini biz kabul ediyoruz. Yani maişet noktasında şunu bunu artık istemeyeceğiz. Senin hayatına katlanacağız. Tamam sabredeceğiz. Biz seni tercih ediyoruz. Çünkü orada dedi ki ya beni ahireti, Allah'ı, Resulünü ve ahireti istersiniz. Ya da istemiyorsanız size mehillerinizi artık güzel bir şekilde boşadığım zaman yani hak hukuk ne varsa size vereyim güzel bir şekilde ayrılırız. Siz yolunuza bakarsınız ben de yoluma bakarım. Dedi tercih ettirdi eşlerini ve her birisi dediler ki ya Resulullah senden daha güzel bir kısmet yani bize gelmemiştir. Yani seni mi bırakıp dünyalık şeyleri mi isteyeceğiz? Tabii ki seni istiyoruz ya Resulullah deyip ne yaptılar? Geri döndüler bazı sıkıntılar o zaman bitti. Aleyhisselatü Vesselam da ne yaptı? Evine döndü. Bir ay boyunca ama ne yaptı? Uzak kaldı. Yani öyle haller de olabilir. Birkaç gün erkek dışarıda da kalabilir. Bu da son çare olarak maslahat. Bu da fayda etmedi. Dövme yoluna gidebilir. O da kafa yüz yani vuracak şekilde değil. Yaralayacak, bir kemiğini kıracak buna benzer. Yani bu şekilde değil. Buradaki kasıt tedip etme diyorlar, korkutma, işin ciddiyetini öğretme. Hatta Abdullah bin Abbas diyor yani dövmeden kasıt şu şeyle vurmandır diyor, misvakla. Şöyle bir misvakla. Aleyhisselatü Vesselam dövmemiş. Yani ne kadar güzel bir ahlak. Üzereymiş ki 9 tane hanım yani toplam 12 tane hanım almış. Hiçbirisi dememiş yani Aleyhisselatü Vesselam beni dövdü. O kadar güzel bir ahlak sergilemiş. Rabbim bizlere de böyle güzel bir ahlak nasip eylesin. Yani İslam'da dövme var hatta sorulmaz. Yani bir erkeğe ya duydum sen hanımına vurmuşsun niçin vurdun denmez. Caiz değil. Kim sorabilir? O ayrı kadı sorabilir, emir sorabilir. Onların arasını ıslah edecek belki bir büyük, bir hoca, bir şeyh, bir alim, baba buna benzer. Yani onu ilgilendirecek kişi sorabilir ama onun haricinde hatta Aleyhisselatü Vesselam nehyediyor. Sorma yani. Niye ya dün işte duydum hanımını falan dövmüşsün, vurmuşsun falan. Sorulmaz. Bunlar aile sırları. Evet. Tabii mümkün oldukça yani bu dövme işlerinden uzak durmak lazım. Bu konuda da ciddi hatalar yapılıyor. Maalesef sinirli olanlar, sinirlerine hakim olmayanlar hanımıyla bir şey sıkıntı yaşadı mı hemen ne yapıyor? Birinci vitezi atıyor, ikinci vitezi atıyor kenara. Yani uygulamıyor hani nasihattır, yatak ayırma buna benzer. Direkt üçüncüsüne başlıyor, hemen vurmaya başlıyor. Eli alışmış artık. Çat çut. Bu caiz değil yani bu yanlış. Yanlış şeyler kardeşler. Evet, 12. hakkı. Özellikle mesela gerçi eskiden namazlara gidiyordu da artık şimdi bayanlar gitmiyor. Yani gitmemesi bir yani yönden evde kılması nedir? Daha hayırlıdır. Yani mümkün oldukça dışarı çıkmama. Çünkü artık o eski müttaki dönemi kalmadı. Hani sahabe-i kiram dönemi kalmadı. Evde kılması daha hayırlıdır. Ama eğer ki mesela diyelim ki Ramazan geldi. İşte teravih namazı kılacak. Ya da gerçekten öyle bir ortam oldu ki artık bayanlar da cuma namazına mesela gider böyle bir ortam olursa bu gibi durumlarda men etmemesi yani ve hatta dersler olduğu zaman derslere karşı men etmemesi gerekir. Akrabalarını ziyaret etme noktasında da bazıları tamamıyla bir yasaklama koyuyor. Tamam tahdit etmesi olabilir yani hani şu kadar iznin var. Bu ayrı bir şey ama tamamıyla yasaklayan böyle katı kurallar koyan bu da yanlıştır. Yani ailesini görme noktasında, silah-ı rahim yapma noktasında baskıcı olması caiz değil. Bıraksın yani eşini ziyaret etsin, anne babasını, yakın akrabalarını derslere gitme noktasında baskıcı olmaması lazım. Sırlarını ifşa etmemesi lazım. Hasaten boşanmalar olduğu zaman bakıyorsunuz birbirlerinin sırlarını bir anlatmaya başlıyorlar. Ne kadar böyle yanlışlar yapılmışsa, yani kötülükler, haramlar, bilmem neler bakayım, ayıp şeyler, hepsini bakıyorsunuz intikam mahiyetinde o anlatıyor, bu anlatıyor. Bunlar haram olan şeyler ve büyük günahlardan. Sırrını anlatmaması lazım. Tamam, ayrıldınız. Allah'a havale edeceksin yani durumunu. Kadın da böyle yani, hatta dünyada helalleşmek en güzel. Helalleşemedin, ahirete bırak anlatmanın bir anlamı yok. Anlattığın zaman sevap alacağına bu sefer bütün sevaplar gider. Bu sefer bir sürü günah kazanırsın. Ve karşı tarafın yani çok sıkıntılar yaşamasına sebebiyet verirsin. Yani birinin ayıplarını anlatmak, yani kadın tutuyor kocasının ayıplarını anlatıyor. Neşre diyor yani. Belki yalan dolan, belki üstüne ekleyerek bu sefer o da tutuyor hanımının ayıplarını anlatmaya başlıyor. Bu çok kötü şeyler. Bunlardan uzak durmak lazım. Erkeğin diyor hanımın nasıl böyle kendisine çeki düzen vermesi, işte güzel giyinmesi ve buna benzer şeyler bekliyorsa, erkek de böyle hanımına karşı temiz olması, güzel giyinmesi, kendisine çeki düzen vermesi. Yani hep karşıdan beklemeyecek. Kadın dedin mi o şey yapar. Güzel giyinir, bilmem ne yapar. Ben pijamayla otururum, kalkarım işte böyle yamuk şeyle, bir şey olmaz dememek lazım. Yani nasıl karşıdan bekliyorsa kendisi de böyle temizliğine, şeyine dikkat etmesi lazım. Bunlar karşılıklı şeyler. Ha. Hanımına karşı iyi zanda bulunması, yani kötü zan bu ne? Yanlıştır kardeşler. Yani niye perdeyi açtın? Niye camdan baktın? Kime baktın? Falan böyle. O yüzden mesela aleyhissalatü vesselam hani bu zanla hareket etmemek, işte bir nevi bu şeyi, böyle bir ortam oluşmaması için gece mesela seferden döndü mü direkt evine gitmezmiş. Ya haber gönderir, işte aleyhissalatü vesselam seferden, savaştan, seferden geliyor, bu gece vakti gelecek. Hanımları haber alınca ona göre ne yapıyorlar? Hazırlık yapıyorlar, temizleniyorlar ve yani onu bekliyorlar. Ya da haberleri yoksa gece gidip direkt kapıyı çalıp işte ben geldim, sanki baskın yapar gibi böyle o hani beklemediği bir anda eve gitmeyi aleyhissalatü vesselam uygun görmezmiş. Ne yaparmış? Seferdeyken işte gece Medine'ye varacağız. Tamam, gerek yok. Biraz dinlenelim, yatalım, sabahleyin girelim. Gündüz girelim. Diye aleyhissalatü vesselam siyaseti öyleymiş. O sebeple gece mesela diyelim ki sen bir yere gittin sefere. Ne zaman döneceğin belli değil. Telefon yok, imkan yok. Gece yarısı gelmen doğru değil eve. Sabah gel ve hatta haber gönderebiliyorsan nurun alınır. O zaman haber gönderip o şekilde gelirsin. Gece baskın yapar gibi bu şekilde girmek doğru değil. Bir de zan noktasında, yani eğer ki böyle seni kuşkuya düşürecek şeyler yoksa, asıl olan telefonda bakayım hangi isimler yazılı, ne yazdın, ne çizdin, kiminle görüştün falan filan, böyle hani bu noktalarda zan sahibi olmamak lazım. Bu evleri, yuvaları yıkar. Bu caiz olan şeyler değil. İçteni bu kesiren minazzan. Zannın birçoğundan uzaklaşın diyor Allah-u Teala. Ama evet, kuşku yaratıcı yani oluşturucu bir şeyler varsa, baktın yani iş kötüye doğru gidiyorsa, o ayrı bir şey yani. O zaman şeriat sana izin veriyor. Telefonunu alıp bakayım yani sen ne yapıyorsun mesela. Sürekli sıkıntılı hallerin var yani mesela. O anda şeriat sana izin verir. Ama gidişatı, yani sireti düzgün olan erkek olsun, bayan olsun, sireti düzgün olan bir kimsenin özel şeyini alıp incelemek, işte odadan çıktığı zaman dur bakayım kime ne yazmış, kime ne atmış, işte kim var telefonda, ne var falan. Tecessüs bu caiz değil diyorlar ulema kardeşler. Bu haram olan. Eşin dahi olsa haram olan bir şey. Ne zaman caiz olur? Evet, kuşku oluşturucu şeyler gördüğün zaman 1, 2, 3, Allah Allah, yani bir anormal bir şey var. 4-5 o zaman şeriat sana izin verir. Ama böyle bir durum oluşmadığı müddetçe asıl olan nedir? Hüsnü zanna bakmandır yani. Tamam. Evet, 16. son mesele de kardeşler, 2 eş, 3 eş, 4 eş olduğu zaman da aralarında adil davranması. Yeme, içme konularında. Tabii sevgi konusunda kardeşler adil olamaz. وَلَنْ تَسْتَطِيُوا اَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَهُمْ بَيْنَهُمْ diyor. Onların arasında yani adalet yapamazsınız. Buradaki kasıt yani sevgide adalet yapamazsınız. Hani birini çok sevme, birini az sevme. Yani eşit sevme olmaz. Böyle bir şey yapamazsın. Bu senin hakim olduğun şey değil. Yani kalbine bu noktada hakim olamazsın. İki eşin varsa birini diğerinden daha çok sevebilirsin. Bu konuda senden adalet istenmez. Affedersiniz, ilişki noktasında da orada da yani durumlar değiştiği için illa eşit olarak olması lazım diye bir şart yok. Burada ihtiyaca göredir. Yani iki hanımı var. Biri mesela artık şey noktasında yani ilişki noktasında belki mesela bazı şeyi vardır, durumu vardır. Onunla daha az vakitlerde beraber olur. Diğer eşi daha fazla yani ilişki şey durumu ihtiyacı falan vardır. Bunlar değişken olan şeyler yaşına göre, durumuna göre. Burada da önemli olan zulmetmemesi. Zulmetmemesi kardeşler. Burada yine adil olmaya çalışması. Yani birinci hanımına gidiyor, onunla bayağı bir şeyler yaşıyor. Öbürüne bir şey bırakmıyor. Bu nedir? Caiz değil. Burada da adil olmaya çalışması lazım. Ancak bazı noktalarda adalet denen şey ihtiyaca göre onu karşılamadır. Yani mesela örnek veriyorum. İki eşin var, birisiyle daha yeni evlenmişsin. Diğer eşinden de 4 çocuğun var. Ev getirdiğin zaman buna da 75 metrekare getiriyorsun, buna da 75 metrekare getiriyorsun. Misal veriyorum. Bu şekilde adalet değil. Buna diyorsun ki 3 odalı olsun veya 2 odalı olsun çünkü çocukları var. Bununki biraz daha küçük olabilir çünkü şu anda çocukları yok. Değil mi? Buna et mesela yiyecek getirdiğin zaman 1,5 kilogram getirirsin bir şeyden, öbürüne yarım kilogram getirirsin. Niye? Çünkü bunda çocuklar var. Elbise getireceksin. Birine daha geçenlerde almıştın. İhtiyacı yok. Öbürünün artık çürümüştür. Ona getirirsin. Sonra ama dersin ki yine bu da ihtiyaç olduğu zaman ona da alayım. Yani bir tarafı alıp bir tarafı ihmal etmek, bu caiz olmaz. Ama her getirdiğim şeyden ikişer, ikişer, ikişer, bu bazen yani ikişer getirmeye gerek olmaz. Getiriyorsun, diyor ki benim ihtiyacım yoktu, niye getirdin? Mesela atıyorsun, israf oluyor mesela, örnek vereyim, ya da gerek yok masrafa girmeye. Yani o noktalarda da ihtiyaca göre davranma meselesi var. Budur adalet. Yoksa her noktada her şeyden ikişer ikişer tane, bu şekilde adalet değil. Adalet dediğin şey, çocuklarına da mesela diyelim ki ekmek arası bir şey ayarladığın zaman, şimdi 2 yaşındaki bir çocukla 18 yaşındaki bir çocuğuna aynı dürümü mü yapıyorsun mesela? Yapmıyorsun değil mi? 2 yaşındakine küçük bir dürüm yapıyorsun. 18 yaşındakine göre büyük bir dürüm yapıyorsun. İşte budur adalet. Ama ikisine aynı küçük dürümü verirsen bu adalet olmaz. Büyüye bu sefer zulüm olur. Olur. En mühim, bunda tabii yani konusu geniş. Yani ikinci evlenen kişi bunun hukuklarını da öğrenmesi lazım. Kimde ne kadar gün geçirdim, sefere çıktığım zaman ne olacak, kimi götüreceğim, kimi götürmeyeceğim, geldiğim zaman ilk hangi evden geçireceğim. Biri hastalanmıştı, hastanede kaldı, 10 gün sonra geldi, öbürü ne olacak, kaç gün orada borçlu mu oluyor? Veyahut da işte babası gile gitti, 3 gün kaldı, bu gitmedi, işte oradaki 3 gün buna verilir mi verilmez mi, bir sürü buna benzer meseleler var. O noktaları bilmesi lazım. Şeriat neyi emrediyor? Bilmesi lazım, ona göre davranması lazım. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Hakları bunlar. Rabbim cümlemizi haklarını, eşlerinin haklarını en güzel şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Eşine en hayırlı olan kullarından eylesin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.